Podcast dinle.
Herkese merhaba arkadaşlar. Kadının Mahrem Öyküsü'nün ikinci sezonundayız. Evet, iki. Bugün Müjde Gül Karaca ile birlikte çok önemli bir konuyu konuşacağız. HPV aşıları. Daha önce HPV'yi konuştuk. Hatırlıyorsunuz ne olduğunu, ne olmadığını. Özellikle bunu izleyebilirsiniz önceki yayınlarımızda. Bir öğrenmeniz gerekiyor. Ne olduğuna dair bir fikriniz olması lazım. Bugün de HPV aşılarını konuşacağız. Biliyorsunuz son günlerde sosyal medyada önüme de çokça çıkıyordu. HPV aşıları ücretsiz olsun tarzına kampanyalar görüyordum. Ve bunlardan dolayı da zaten bir fikrimiz vardı. Bu aşıların mekanizmaları nedir? Ne değildir? Nasıl koruyor ya da korumuyor mu? Yüzde kaç koruyor? Vesaire. Bunları soracağız, öğreneceğiz. Güzel bir yayın olacak. Öncelikle yayına başlamadan sayımızı artıralım. Yayını lütfen bütün WhatsApp gruplarında, Facebook'unuza, sosyal medyanıza paylaşın arkadaşlar. Bilgilenmeye ve öğrenmeye hakkımız var. Belki burada bir kişi sizin sayenizde bir şey öğrenecek. Bu bir halka gibi. Lütfen bu insanlara ulaşmamızda yardımcı olun. Bunlar mahrem konular değil. Biz bunu bilerek koyduk bu ismi. Bunlar normalde konuşulması gereken konular. Ve gerçekten belki de bir kadın kanser olmayacak bizim sayemizde. Belki bir aşı yaptıracak. Önemli bir konu. Şimdi Müjde Gül hocamı çağırıyorum. Hocam hazır mıyız? Comoloko diyebilirsiniz. Hazır mıyız? Tamam, süper. Ve karşınızda Müjde Gül Karaca. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi akşamlar.
Nasılsınız hocam? Bir herhalde İyiyim. Programınız vardı. O yüzden biraz geciktik.
Maalesef. Tıp öğrencileriyle buluştuk.
Nasıldı? Ne yaptınız?
HPV aşısı sordular. Dedim ki gelecek bilimde YouTube kanalına bekliyorum sizi. Biraz sonra konuşacağız. HPV aşısı uzun konu dedim. Şimdi anlatmayayım dedim. Çok sorular sordular. Esnanlığın nasıldı, öğrenciliğin nasıldı bilmem ne. Onları sordular.
Kadın doğuma ilgi çok var mı hocam? Yani bu bölümü
çok
okumak isteyen.
Çok yok. Kadın doğuma ilgi çok azaldı. Benim öğrencilik yıllarımdaki gibi değil. Şu anda en çok istenen ilk 10 bölüm arasında bile değil kadın doğum. 30. 40. bölüm galiba.
Öyle mi? Çok, bir sebebi var mı sizce? Böyle düşünceniz?
Yani eskiden kadın doğum kolay para kazanılabilecek bir kazı kazan diyorlardı kadın doğumcular için. Bilmem bilir misin? Kazı kazan. Duydun mu?
Kazı kazan. İlk defa duyuyorum hocam.
İlk defa mı duyuyorsun?
Vallahi.
Küçüksün Burak, ondan.
Neyi kazıyorlar hocam, anlayamadım.
Rahmi kazıyoruz.
Kürtaj. Aa, tamam anladım. He, onu kazı oradan kazan. Şey yapıyorlar.
Evet.
Şimdi ne sorun var? Ya şu anda da yasal onlar.
Hayır, yasal olmasıyla ilgili bir sorun yok. Eskiden hani muayenehanesi vardı bütün kadın doğumcuların. Hem devlette çalışıp hem muayenehanecilik yapıyordu. Bu hükümet evet. Onun önünü kapadı biliyorsun. Hem devlette çalışıp hem muayenehanecilik yapamıyorsun bir kere başta.
Öyle mi?
Evet.
Pek takip etmiyorum o yüzden. Ama evet. Saçma bir şeymiş.
Muayenehanecilik yaparak da gene para kazanılıyor ama hani muayenehanecilik yaparak yaptığın işin hayrı biraz pek kalmadı. Çünkü malpraktis yasaları, davalar, şunlar bunlar çok böyle belini büktü. Zaten muayenehanecilik işleri de bir zorlaştırıldı yani böyle. Sektör hani hastanede çalışmaya itiyor kadın doğumcuyu. Yani çünkü sen kadın doğumcusun, muayenehanede tetkik yapamıyorsun. Tetkik için kadın tekrar bir yere gitmek istiyor falan. Çok masraf bir anda büyüyor. O yüzden bir muayenehaneye gitmek istemiyor insanlar. O yüzden böyle muayenehanecinin...
Hükümette devlette şey yapmak istiyorlar.
Yani, ama mesleki şeylerimle sizi sıkmak istemem.
Şöyle düşündüm. Belki eskiden hani tamam olabiliyor muayeneye göndermek için. Benim annem de sağlık sektöründe. Doktorlar bunu yapabiliyordu ama bu demek değil ki önünü tamamen kapatalım vesaire. Daha başka sorunlar da var.
Pratik olarak kapandı biraz o işin.
Anladım. Yani tek şöyle.
Yok o yüzden. Eskisi gibi rağbet de yok dolayısıyla. Hani artık eskisi gibi yani 90'lardaki gibi 2000'lerdeki bir para kazanamıyor kadın doğumcu. O, yani hayal o kadar para
İlgi kazanmak. De azaldı. İlk evet, üçte ne var hocam? İlk üçte ne var?
Şu radyoloji, plastik cerrahi, radyoloji, biyokimya çok yükseldi bak hiç aklım alır mı?
Hiç dermatoloji yükseldi. Evet, bir şey değil mi? Hiç beklemezdim.
Evet. Kardiyoloji.
Kardiyoloji çok güzel. Benim arkadaş hatta kardiyolog o da şey yapıyor. Güzel bölüm yani. Ama şey mesela bu estetik olayı yani hem şeye bakıyor doktorlar. Tabii durumu iyi olabilir yani kazancı vesaire. Biraz daha risksiz şeyleri seçmeye çalışıyorlar. Ben onu anladım. Mesela beyin çok duymadım. Beyin seçen, beyin cerrahisi.
Beyin cerrahisini yaptığın ameliyatların yarısı ölümcül gidiyor çünkü.
Evet. Peki, güzel.
Doyumu az o yüzden. Bilmiyorum ben hani parası yüksek diye ne ya da başka bir şey diye değil. Yani benim gönlümde yatan bir hastan olduğu için her zaman ben hangi koşulda çalışırsam çalışayım, ne para alırsam alayım ben severek yaptığım için böyle yüzümde hep mütebessim bir hal oluyor işimi anlatırken falan. konumla ilgili
Zaten
konulara
o hocam
çalışırken.
ya bence. Sevdiğiniz
Evet,
o buradan belli oluyor yani her şekilde. Biz yine size teşekkür ediyoruz. Yani vaktinizi bize
evet.
ayırmanız mucizevi bir şey. Bugün hocam HP
Yarın
başlarını
tatile
konuşacağız
çıkıyorum
size.
da ben. Evet.
Gidiyor mu? Nereye gideceksiniz?
Bir yere gideceğiz işte Güney sahillerinde
Güney.
bir yere.
Hocam kaş ve kalkanı bir önereyim size. Aklınızda tutun. Kalkan
Aa,
daha keşfedilmedi İstanbullular tarafından.
ne güzel.
Kalkan diyorum. Eğer bak şey olursa fırsatınız mutlaka gidin.
Evet, yani şu an bavullar hazır falan filan. Biraz böyle sıkışık bir zamanı sıkıştırdım. Bir de böyle çalışmadım pek ben bugün dersime. Az çalıştım yani. Çünkü ben hani jinekolog onkolog değilim, o yüzden. Jinekolog onkolog olanlar bilir HPV'yi. En iyi bir jinekolog onkologdan dinlemek lazım. Size önereyim. Türkiye Jinekoloji ve Onkoloji Derneği'nin sitesi var. TRSGO diye. TRSGO, Society of Gynecological
Altyazı
Oncology.
yapalım onu hemen. Tamam.
TRSGO.org galiba. TRSGO. Tam
Hı.
org.com mu acaba? Hatırlamıyorum. Yani
Bulur
Türk
şimdi şey.
Society of Gynecological Oncology, yani Turkish Society of Gynecological Oncology. Onun sitesinde bütün Türkiye'deki kayıtlı jinekolog onkologların listesi vardır. Tamam mı? Bulunduğunuz ildeki jinekolog onkologla mümkünse, TJOT değil. TJOT gene ana çatı. TJOT Türkiye Jinekoloji Obstetri Derneği TJOT ana çatı. TJOT'un yani jinekolojinin altında iki tane yan dal var bizde. Jinekoloji, Türkiye'de jinekolojinin bir onkoloji var, bir de perinatoloji var. Perinatoloji riskli gebelikler. Onkoloji de işte kanser. HPV ve serviks kanseri jinekolog onkologların konusudur. Ben biraz Türkiye Kanser Dairesi'nde işte 4 yıla yakın süre çalıştığım ve o zaman da rahim ağzı kanseri taraması konusunda çalıştığım için biraz biliyorum. Epeydir de okumadım o konuyla ilgili. Ben hayatımın, yani meslek yaşamımın şu son 4 yılında sadece cinsel sorunlarla ilgili çalıştım, okudum falan vesaire. O konuda biraz daha deneyim sahibi oldum. Sizin, yani daha doğrusu Türkiye'mizin sevdiği konular olarak onları anlatıyorum daha çok, ama bu da benim hem zamanında üstünde çok okuduğum, çalıştığım, mesai yaptım. Hem de çok önemli bir konu yani. Şimdi de Covid aşılarıyla beraber paralel gitmeye çalışan bir aşı karşıtı bir kavgalar var ya. O yüzden hani bunu bir konuşalım dedim ve HPV konuştuk biz. Onun linkini şurada verirsiniz siz birazdan
Tabii,
herhalde.
ekleriz.
Ha,
Bunu
onu
şuraya.
eklersiniz.
Şöyle hocamızın üstüne onu ekleyelim. O HPV
HPV
konuştuk orada. Bugün
konuştuk.
de
HPV dünyada ispatlanmış neredeyse tek ve en çok ilgili rahim ağzı yani bir kanserle ilgisi en çok gösterilmiş virüs HPV. HPV'nin geni öyle bir çalışıldı ki ve rahim ağzı kanseriyle ilişkisi öyle bir çalışıldı ki, yani şu anda bizim kanser biyolojisine dair en çok bilgi sahibi olduğumuz konu rahim ağzı kanseri HPV ilişkisi. Çok
Doğru,
biliyoruz
doğru.
yani hakikaten. Kanser konusunda hala daha dünyada tıp olarak bilmediklerimiz bildiklerimizden fazla, ama rahim ağzı kanseri ve HPV konusunu bayağı iyi biliyoruz. Çok
Çok
çalıştık.
iyi.
Ve etken kanser ilişkisi %90'ın üzerinde olan tek kanser. Yani sigara ile akciğer kanseri bile bu kadar ilişkili değil birbiriyle.
Evet. Aynen.
Etken kanser ilişkisi çok böyle birebir. Fakat yanlış anlaşılan, yanlış bilinen şey HPV eşittir rahim ağzı kanseri demek değil. Evet, rahim ağzı kanserine HPV sebep oluyor. Fakat HPV alan herkes rahim ağzı kanseri olmuyor. Bunu
Süper.
HPV anlattığımız konuda anlatmıştık,
Bu
konuşmuştuk.
önemli bir noktaydı. Evet, evet,
Evet,
evet, evet.
evet.
Şimdi ben hocam
Ve
sorulara
bana böyle HPV
başlamadan
hastasıyım diye geliyor insanlar. Şimdi bunun nedeni bir viral hastalıksa, o zaman aşıyla bunu tamamen engelleyebiliriz de bir düşünce olarak çıktı 90'larda. HPV'nin ilk keşfedilmesiyle beraber bu düşünce de çıktı. Ve ilk aşılarda tıpkı Covid gibi aslında. Yani HPV'nin etken olarak keşfedilmesinden 2 yıl sonra ilk aşılar da çıkmaya başladı. Ve o ilk zamanlar 90'larda tıpkı şu anda Covid aşısında olduğu gibi bir takım spekülasyonlar yapıldı. İşte kısırlaştırmak için uğraşıyorlar. Genç kızlarımız kısırlaşsın diye. Ya da işte bu ilk başta böyle bir
Aa.
cinsel ilişki aşısı gibi sunuldu. Hani bu aşıyı olan kızlar erkenden cinsel ilişkiye girecekmiş gibi falan. Hani ahlakımızı bozuyorsunuz, toplumumuzun ahlakını bozuyorsunuz, kızları ilişkiye özendiriyorsunuz vesaire gibi. Yani bu lobi, bir klik, bir, ne bu? Aşı karşıtı bir cemaat gibi,
lobisi yani.
tarikat gibi
Algı
bir şey
lobisi.
yani bu. Evet.
Evet.
Her zaman çalışıyor yani, altta bezlanda çalışıyor ve HPV için de 90'larda aşırı çalışıyordu. Ve özellikle Amerika seçimlerinde bir seçim propagandası aracı da oldu. Yani bir tanesi adaylardan HPV aşısını destekliyordu. Öteki de ahlaksız yapacak bu sizin kızlarınızı. Bakın HPV aşısı oldu, geri geri yürümeye başladı bu kız diye böyle videoları var internette. Acayip acayip aşı yan etkisi spekülasyonları. Fakat şimdi bugün günümüzde artık bu HPV aşısı için bitti neredeyse. Çünkü aşılar da 20. yılını doldurdu. 25. yılını aşılanan kızlar da üstünden 20 yıl geçti artık. Daha güvenli konuşabiliyoruz. Daha kendimizden emin konuşabiliyoruz. HPV aşısı bugün 100'den fazla ülkede ulusal aşılama takvimine girmiş durumda neredeyse.
Bu şu mu demek? Şunu bir açabilir miyiz? Ulusal aşılama takvimi dediğiniz devletin verdiği ücretsiz aşı takvimi demek.
Evet.
Mükemmel. 100'den fazla ülke gerçekten çok iyi rakam hocam. Tabii Türkiye dahil değil. Biliyoruz
değil onu. Şu anda. Olmak üzere ama. Türkiye'de de adımlar atıldı.
Öyle mi?
Çünkü, evet. Amacımız koruyucu hekimlikse ve her sene biz rahim ağzı kanserinden yaklaşık 750 kadını kaybediyorsak, şu anda sayı bu. Yani Türkiye'de 1000'e yakın kadın her yıl rahim ağzı kanseri yüzünden ölüyor. Ve tamamen önlenebilir bir kadın ölüm nedeni rahim ağzı kanseri. Erken evrede yakaladığın zaman tamamen önleyebiliyorsun ölümü. Yani ondan ölmüyor, başka bir şeyden ölüyor. Şu anda bildiğiniz bir sürü medyatik sanatçı var rahim ağzı kanseri geçirmiş. Hemen aklıma gelen bir Demet Hanım var. Demet neydi? Defne. Defne Samyeli
Demet Akalın
var.
Defne
Samyeli var. İşte şey var, Yeşim Salkın mı? Yeşim Salkın. Bunların hepsi rahim ağzı kanseri tedavi olmuş insanlar. Erken evrede yakalanıp tedavi olmuş.
Ve sağlıklı
olmuş
duruyorlar kesinlikle.
Evet. Ve ölümcül yani. İleri evrede kesin ölümcül. %100 ölümcül olan bir hastalık bu. Sırf erken evrede yakalandığı için sağ kalabiliyor bu insanlar.
Peki bu, şunu sorayım. Şunu diyemiyoruz. Yanlış anlamadım değil mi? Bunların rahim ağzı kanseri olmasının sebebi HPV virüsü olmayabilir. Ama büyük sebeplerinden birisi de bu. Büyük ihtimalle budur.
Hı hı. Hayır, tabii ki bedensel etkileri var. HPV herkese bulaşıyor ama herkes de kanser yapmıyor. Bedeninin yanıtıyla ilgili bir şey bu.
Bir tık öteye gideceğim. Bilerek bunları soruyorum. HPV virüsünün kapılma sebebi de sadece cinsellik ve seks hayatı mıdır? Tabii, yoksa tuvaletten bile kapılabiliyor mu? Ya da başka şekilde?
Tuvaletten pek kapılması biraz zor. Kontak gerekiyor. Kontak olması gerekiyor. Tentene kontak olması gerekiyor.
Sadece cinsellik ama o zaman anladığımız. Genelde.
Evet, yani rahim ağzı kanserine yol açan virüslerin ana bulaş yolu cinsel.
Diğer ve kondomda tam olarak korumuyordu, bunu konuşmuştuk.
Evet, kondomda tam olarak korumaz. Çünkü o perinedeki kıl köklerinden vesaire bulaşma ihtimali var. Bu arada pubik kıllar viral, bütün sadece HPV değil, hem HIV hem hepatit hem diğer bütün viral hastalıklar için pubik kıllar koruyucudur. O pubik kılları böyle zorla illa böyle depile edeceğiz diye uğraşıyoruz ya, aslında viral bulaşa açık hale getiriyoruz kıl köklerini.
Çünkü direkt pubik temas kullar, oluyor o zaman.
Evet, pubik kıllar koruyucudur viral hastalıkların bulaşından. Ben biraz böyle koruyucu kısmını biraz fazla abartıp böyle fazla konuşuyorum ama yani önemsiyorum bunları. Hani
hayır, çok önemli çünkü şöyle bir şey. Tamam, tedavi
koruya gideceğiz.
Aynen hocam. Yani şimdi ben de sizin sayenizde öğrendim bu virüsü, konuşmuştuk. Ya inanın bu kadar yaygın bir şeyi, benim de cinsellik bilgim fena değildir ya da bunları bilirim. Utandım kendimden, sonra arkadaşlarıma sordum. Onlar da hocam haberdar değildi. Yani nasıl bu kadar halk arasında yaygın bir virüs olup insanların bir haber olduğunu sordum. Sonra zaten olayın özü çıktı. Yani işte o algı operasyonları, sizin dediğiniz olayı mesela 15 yaşında kızları yapasın dediğinizde adamın aklı fesat, art net çalışıyor. Evet. Ve diyor ki bunlar demek ki 15'te. Durum. Evet, hayır abi, bunun alakası yok. Etkenliği.
Hatta
bunları hep anlatalım.
Biliyor musun Burak'cığım? İngiltere'de ve Avustralya'da yapılan çalışmalarda bu gösterilmiş. HPV aşısı yapılan kızların cinsel ilişkiye başlama yaşları ortalama 1,5 yıl daha geç yapılmayandan.
Neden hocam? Nasıl bir sebep
neden?
Olabilir?
Çünkü şey, eğitimle alakalı bir şey.
Ha, anladım.
Yani belli ki bu kız HPV aşısı olduğuna göre annesiyle babasıyla bunu da konuşabiliyor.
Konuşabiliyor.
Onu da eğitim alabiliyor, destek alıyor ve bir daha bilinçli. İlk cinsel ilişki konuştuğumuz yayın çok güzeldi. Sen onu nasıl kaçırdın ya? İlk cinsel ilişki konuştuğumuz
Sormayın. Sonra tekrarını daha izleyemedim hala. Bilerekten yayını izlemek istiyorum. Podcast'te.
Onu da şuraya koyun.
Onu da buraya koyalım. Aynen, bu sen not aldın.
Onu da koyun. İlk cinsel ilişkiyi gerçekten çok güzel bence anlattım. Çok beğeniyorum kendimi o yayında. Hakikaten keşke ilk cinsel ilişkiye başlayacak herkese öyle bir ablalık yapabilen biri olsa etrafında, bir sağlık uzmanı, biri
danışabileceği.
İlk cinsel ilişkide gerçekten çoğunluğu yani yaşıtlarının aynı yaşta hani akranlarıyla beraber ilişkiye başlayanların ki Türkiye için ortalama kadınlarda 18, erkeklerde 17 diye konuşmuştuk onu da o zaman.
Aynen.
Çoğunluğu maalesef gaza gelip yaptım. Yani öylesine oldu ya ama hiç olumlu duygularla hatırlamıyorlar insanlar bunu. Ve pek çoğu ya akran şiddetine maruz kalıyor ya işte küçümseniyor. Ay bu daha çocuk, ay bu daha başlamadı bilmem ne. Aman herkes yapmış, herkes sevişmiş. Ben de bir an evvel sevişmem lazım falan. Ya da işte cinsel şiddete maruz kalıyor bir şekilde. Eril şiddete maruz kalıyor. Ya şimdi ya hiç şimdi yapacağız. Gel dedim sana. Şimdi yapacağız dedim falan. Hani böyle bir gaza gelme durumu. Böyle bir öyle o kadar çok var ki benim de tanıdığım hani meslek yaşantım nedeniyle de tanıdığım pek çok kadın var. Yani öyle ilk seferim gargaraya geldi benim. Bedavaya neydi? Alçacık alçacık damlar bedavaya gitti.
Hocam neler var? Bak bunları hiç duymamışım ama eskilerde var böyle çok güzel şeyler var. Yaşanmış cümleler. Peki şöyle mi bağlıyorum ben şimdi kafamda? İlk cinsel ilişkiyi insanlar yani şöyle yaşayamıyor bilinçli olarak. Sonra bir başlıyorlar. Bu bilinçsizlikle devam ettikleri için de bir
Evet,
virüsün yayılımı
mutsuz.
da kolay oluyor. Biz
Tabii.
resmen
Bir
düzensiz
de
ilişki,
ilk cinsel
korunmadan
ilişki ne
ilişki.
kadar genç yaşta olursa, ne kadar çocuk yaşta olursa, ne kadar ergenliğin henüz başında olursa ilk cinsel ilişki, bu virüsü hem alman hem de bu virüsün senin vücudunda tutunup kanserojen dönüşümü başlatma ihtimali o kadar yüksek oluyor.
Tamam,
Riskli
şimdi
cinsel
anlaşıldı.
davranış diye bahsettik ya, riskli cinsel davranış. Riskli cinsel davranış ne? Madde etkisi altında, erken yaşta birden fazla partnerle korunmasız ilişkiye girmek. Riskli cinsel davranış ne kadar yaş küçükse o kadar fazla oluyor. Riskli cinsel davranışta da işte bu HPV, HIV, hepatit bu tür cinsel yola bulaşan hastalıkların bulaşması ihtimali fazla oluyor. Bunların da yaşamın daha ilerleyen döneminde kanserojen dönüşümü başlatma ihtimali fazla oluyor. O yüzden de HPV aşısı olan genç kızların daha bu konuda bilinçli ve hani ilk cinsel ilişkiye başlama yaşları 1,5-2 yıl ötelenmiş yani. Bu tür yayınlar çıktıktan sonra daha da böyle olumlu baktılar. Bir de bu sayıları pek şimdi aşı komisyonlarında her sene Türkiye'de toplanır aşı komisyonu. Bu kararları öyle almak çok kolay olmuyor Burak'cığım. Yılda 2 kere toplanıyor komisyon.
Tam
Bunu o
soracağım
komisyonda
soruyla bağlantılı. Alt banda göre şey yapalım hatta. Bunu soracaktım.
güvenilir bir aşıdır. HPV aşısı oldukça güvenilir bir aşıdır.
Yani bir
Yönetilebilir bir
komisyon
aşı.
toplanıyor o zaman.
Tabii,
Yani bu
tabii,
aşının
tabii.
güvenilirliğini anlamak
Abi,
için.
onlar zaten Amerikan FDA onaylı bütün bu aşılar. HPV aşılarının tamamı FDA onaylı. FDA çok ciddi bir kurumdur. Biliyor musun hiç bilmiyorum ama yani
FDA biliyorum canım. Orası oradan bir
bütün
şey alabilmek kolay değil.
tabii. Bütün yan etkiler takip edilir. Hepsi kayıtlıdır. Hepsinin barkod numarası bilmem nesi, lot numarası hepsi takiplidir falan filan. FDA onaylı aşılar bunlar. En sık görülen yan etkiler lokal enjeksiyona bağlı yan etkiler. Lokal kızarıklık, ağrı, sarı
Aynen.
tışı
Çok da bir
falan.
şey yok yani.
Evet. Kasır
Normal.
yapıyormuş. Ama en büyük korkumuz zaten. Bir kadını tanımlayan şey doğurganlığı ya. Bir
Şimdi
kadını
ben bir şey
tanımlayan şey
diyeceğim hocam.
doğurganlık. Kasır yapıyor. Geri geri dönüyor. Multiple skleroz yapıyormuş. Böyle multiple skleroz zaten bir şeyle ilgili spekülasyon yapmak istiyorsan ya otizm diyeceksin ya multiple skleroz diyeceksin ya ALS
Çünkü
böyle
daha
bir
bilinmeyen detaylar, evet.
neden olduğu bilinmeyen hastalıklarla ilişki kurabilirsen çok güzel spekülasyon
Tam
yapabilirsin.
tersini düşünelim aynı mantıkla bunların mantığıyla. 1.000 kadın hayata tutunuyor ve 1.000 kadın
Evet.
belki çocuk yapabilecek. Nüfusu
Tabii.
kırmıyorsun ki aksine
Çocuğunun
kadınları hayatta
başında
tutuyorsun.
olacak. En
Başında
önemlisi bu.
olacak. Belki
Çocuğunun
çocuğu
başında
belki.
olacak. Biz bunu işte anlattık ya, HPV anlatırken anlatmıştım. Öksüz bırakan derlermiş Avrupa'da orta çağda bu hastalık için. Öksüz bırakıyormuş çünkü gerçekten pek çok çocuğu.
Evet, bunu söylemiştik hatta yayında hatırlıyorum. Şimdi hocam burada bir küçük şey açıklamak istiyorum. Bugün biraz az izleniyoruz. Bunun farkındayım. Arkadaş da demiş ki büyük ihtimal sokağa çıkma yasağı falan durumları varmış. Ben kendimi duyuyorum bu arada. Kulaklıkta nasıl tekerliyor ya? Bir dakika bizimkilerden o. Hayır. Bir de bugün bir yayın var şu anda. Bayağı insanlar onu izliyor. O da düşürmüştür ama kaydını yüklediğimizde paylaşırsanız daha çok izlenir. Yani bu canlı da bugün biraz düşük. Önemli değil. Biz bir kişi de olsa anlatıyoruz zaten. Sıkıntı yok. Peki hocam, ikinci soruya geçiyorum. Yaş aralığı. Hep daha önce de demiştik. 9-15 kız çocuklarında,
Evet.
erkek çocuklarında peki bir yaş aralığı var mı hocam? Onu konuşmadık sanırım.
Aslında 9-15 prospektüste yazıyor da 11-12 yaş aralığı daha ağırlıklı olarak önerildiği yaş 11-12 yaş.
11-12
Primer,
tamam.
evet, primer koruma deniyor. 11-12 yaş civarında yapılmalı. Çünkü yani ilk cinsel ilişkiye 17-18 yaşında başlayacağı düşünülürse ve de o immün yanıt ne kadar erken yaşta olursa immün yanıt o kadar kuvvetli olacağı için öyle 11-12 yaş diye düşünülüyor. Buna birinci hedef deniyor. Birincil hedef grubu bu grup. Yani senin dediğin 9-15 prospektüste yazan hakikaten 9-15'te kız erkek her ikisine de. Her iki cinse de. Kıza da erkeğe de. Fakat dünyada hem kıza hem erkeğe ruhsat aldığı ve hani ulusal aşılama takviminde olduğu 9 ülke falan var herhalde. Hem kızda hem erkekte olan, uygulanan. Tabii çünkü erkekler kızlar hepsi beraber yayıyorlar yani bu hastalığı. Hem kızı hem erkeği korumak lazım. Doğru yani. Evet, çünkü evet, erkekte evet. De anal kanser, penin kanser, orofaringeal kanser etkeni yani HPV aynı zamanda erkeğe de yapılması lazım. Buna birinci hedef grubu bu. Bir de ketçap hedef grubu var. 26 yaşa kadar o yüzden uzatıyorlar. Hani 11-12 yaşlarında olmadıysa kişi 26'ya kadar da ilişki başlamadıysa ketçap yapabiliriz birinci. Ama artık prospektüslerde ilacın üst yaş sınırı yok. Üst yaş sınırını kaldırmış durumdalar ve hakikaten rahim ağzı kanserini bilen, HPV'yi bilen herkes, bütün kadın doğum uzmanları da öneriyor. Benim daha şimdiye kadar hocam ben aşı olayım mı deyip de önermediğim kimse yok.
Geçen bir arkadaşım 40 yaşında kadın olsa, aşı oldu. Burak dedi ben yayınınızda izliyorum dedi.
Yeni aşı bir partner ihtimali varsa, yeni bir partner ihtimali varsa, çünkü her yeni partner demek yeni bir HPV tipi demek. HPV'nin 50 tipi evet. Var. 50 tonu HPV'nin. Olabilir yani. Sen o zamana evet. Kadar bulmamış tip 18'i o tipten alacak olabilirsin yani. Dolayısıyla abi, da aşının yani faydı var. Tabii.
Risk yani. Peki hocam şunu anlamaya izin verin. Ben aşıyı 11 yaşında çocuğumuzu yaptırdık. Oldu. Ömür boyu koruyacak mı bu çocuğumuzu? Belli bir yaşa
koruduğuna
kadar.
Dair yayınlar çıkıyor işte. Dedim ya aşının 20 yıllık artık verileri çıkıyor. 20 yılda hala daha etkin bir antikor seviyesi olduğuna dair yayınlar var. Ya mesela su çiçeğinde ve rotada sanırım hepatit A'da rapel yapmak gerekiyor. Hepatit A ve su çiçeğinde rapel yapmak gerekiyor. 5 yıl sonra bağışıklığı. Tetanozu belki duymuşsundur. 10 yıl geçtikten sonra yeniden yenilemek gerekiyor filan.
Aynen tetanoz öyleydi.
Bunda rapele gerek yok. Bunda dozları tamamladıysan 3, 0, 2 ve 6'ydı sanırım. Dozları tamamladıysan bir daha yapmaya gerek yok rapel. Etkin bir antikor düzeyi var 20 yıl sonra bir de.
Buna da evet diyoruz. Erkekler her evet. Başlığı aslında erkeklerin de olması gerekiyor. Sonuçta biz yayıcılarız. Yani
O lafa biraz gıcık oluyorum. Biraz cinsiyetçi geliyor bana. Bataklığı kurutmak hani sivrisinek falan.
Aksine beni kötü hissettirdi yani böyle evet, düşünce. Ya kendimizi kötü hissediyorum. Böyle hani zarflıymış gibi.
Erkeği de korumak için yapıyor. Çünkü tamam rahim ağzı organı bir tek kadınlarda var ve rahim ağzı kanseri kadınlarda oluyor falan filan da erkekte olan organlarda da kanser yapıyor HPV. Anal kanserlerin %10'u.
Gerçi o da doğru. Aynen. Penis de yapıyor demiştin zaten. O da olabiliyor.
Çok nadir görülen bir kanser penis başı kanseri ama yapıyor.
Ya kadın oral olmasının kanser. Sebebi içeride olmasın ve evet, daha zor tutuyor. Görünmesi değil mi?
Transformasyon zonu diye anlatmıştım ya. Geçiş hücreleri var. Aynen. O hücre grubu ona kolay tutunuyor. O yüzden.
Ama şunu öğrendim hocam. Orada duruyor. 2 yıl içinde falan kendini gösterebiliyormuş. Yani hemen şimdi kaptın hemen değil. Yani 2 yılda bir ya da yılda bir kadın evet. Kontrole giderse çok iyi.
Yani bir HPV yaptığımız HPV testinin negatif çıkması durumunda 5 yıl rahim ağzı kanseri konusunda rahatsın diyebiliriz kadına. Çalışmalar bunu gösteriyor. Negatif güzel. Prediktif değer deniyor buna. Negatifse testin bunun predikte olması, güvenliği predikte etmesi çok yüksek HPV'de. HPV testinin negatifse hakikaten 5 yıl rahat edebilirsin. Ve bu uyumu
ben
da çok
izleyiciye de sorayım bu arada. Yoruma da yazabilirler. Kadın arkadaşlar en son ne zaman test oldunuz? Hiç gittiniz mi? Utanıyor musunuz? Çekiniyor musunuz? Veya kaç yılda bir oluyorsunuz? Bunu ben merak ediyorum. Bir anket yapmış olalım. Bu sorumuz da
anket burada. Yapmana gerek yok Burak'cığım. Kadın doğum uzmanları arasında rutin rahim ağzı kanseri taramasını yaptırma oranı %10'larda.
Konfor alanı problemi. Evet tamam. Evet. Zehra demiş ki aseksüelim kafam rahat.
Tamam. Yani. Seks pozitif olmak kapsamında aseksüeliteyi de kapsıyoruz. Onu da kucaklıyoruz. Onu da cinsel
seni de kucakladık. Zevk ama sarılmıyormuştu. Sarılmaya da şey. O zaman şöyle kucaklamıyoruz da.
Niye seni aseksüel sarılmaz mı? Aseksüel
belki sarılmıyordur.
Pardon. Bir gün aseksüelite konuşacağız o zaman.
Hayır canım. Aha evet ya konu bulduk valla. Hakikaten bak güzel konu hocam. Aseksüel evet. Herkes farklı bir şey diyecektir eminim.
Hatta yani mastürbasyon yapmak, azmak, porno seyredip kudurmak aseksüeliteyi bozmaz yani. O da aseksüelite.
Evet. İnsanlar öyle sanıyor. Aseksüel deyince Bunlar sanki yok gibi hani
aseksüel bir de böyle hemen şey ötekileştirip böyle bir mahalle baskısı gibi yani şey sen iyisini bulamamışsın canım gibi yani seni böyle iyi seven birini bulsan.
Daha komik şey var ya hocam işte lezbiyenlere yorum yapılıyor. Sen bir de beni taslaydın lezbiyen olmazdın falan tarzı
tabii,
falan.
evet.
Ya adam ya saçma sapan şeyler.
Ama
Bunu konuşalım bak güzel
negatif
konu.
yaklaşımlar tamam aseksüeliteyi konuşalım.
Zehra bize konuyu buldu. 2 hafta sonra aseksüelliği konuşacağız. Ya belki aramızdan aseksüel insanlar da yorum bildirirse onlarla ilgili de şey yaparız. Yani kendileri yorum eklesinler. Evet güzel. Aynı
Private chat'ten
yayında
eşcinselliği de bahsedelim demişler. Eşcinsellikle pek karıştırmayalım. Eşcinselliği gay falan onu ayrı konuşabiliriz. İstiyorsanız hani o ruh sağlığı uzmanıyla da konuşabilirsiniz bunu.
onu
Hani
yaptık.
biraz
Yani bir
yaparız
şey
mı?
bir evet psikolog bir hocamızla Beyda hoca olması lazım. LGBTQ tarzı şeyleri onları konuştuk zaten. Hani onların normal insanlar
Onu çok
olduğunu vesaire
anlatmayız.
vesaire.
Aseksüeliteyi böyle bir saat böyle bu yayın kadar onun da konuşulmayı hak ediyor bence
Şöyle
yani. Hiç
yapalım.
ihmal
Şöyle
edilen
yapalım.
bir konu.
İki ucu konuşalım. Nimfomanyaklıkla aseksüelliğin
Evet,
arası.
evet.
İki ucu
Nymphomania,
konuşalım.
psoriasis ve aseksüelite. O aslında iki uç değil o. Yani uzayda farklı yerlerde duruyorlar onlar. O bir
Böyle.
spektrum insanlar onun arasında değil. Herkes farklı yerde duruyor yani. Ve hepsini
Süper.
bütün uzayı
Çünkü niye
kucaklıyor.
diyorum biliyor musun hocam? Ya bazı insanlar diyor ki acaba bende mi sorun var? Yani aseksüel de bunu düşünüyor olabilir. Manyak insan da olabilir. Yani bir sıkıntım var, sorun var. Biyolojik olarak. Yani diğerleri niye böyle? Bunu bir konuşalım. Farklı yerler durduğunu söyleriz. Bu güzel oldu. Aşıyla ilgili aklımızda kalan, eklemediğim, sormadığın. Ya Burak şunu da bir sorsaydım be dediğiniz bir şey kaldı mı hocam içinizde?
Ne bileyim içindeki o alüminyuma bir laf ettiler. Alüminyum var kanserojen falan filan dediler. Aşıyı zaten kanserden korusun diye veriyoruz alüminyum.
Çok teşekkür ediyoruz hocam bize katıldığınız için.
Ben
Ben
teşekkür ederim.
küçük birkaç duyuru yapıp yavaştan kapatacağım.
Tamam.
Sevgiyle kalın, hoşça kalın hocam. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.
Podcast dinle.